Ayrım 4.
Bu bilinçli değildi. Yönetme ve yönlendirmede coşku ağır basıyordu. Düşünmek, araştırmak, en doğru tavrı ve davranışı bulmak, eleştiri, öz eleştiri yoktu. Korkak sanılmamak için en olmaz işlere girişenler vardı. Bunun bilincine varmanın tedirginliğini duyuyordu Yaşar. Devrimciyim diyordu kendine ama tek bilimsel kitap okumamıştı. Sorunlara eğilişi kulaktan dolma bilgilere dayanıyordu. Çetin Altan, İlhan Selçuk, İlhami Soysal'ı izliyordum. İçinde dayanılmaz bir araştırma, öğrenme isteği gelişiyordu. Karşı devrim militanlarının artan baskısı devrimci öğrencileri şiddetle karşı koymaya itiyordu. O zaman polisler işi pek sıkı tutmuyordu. Karakola düşen olsa da az sonra bırakıyorlardı. Sokakta bir subay görsek haykırıyorduk. Ordu gençlik el ele. Bildiri, afiş basıyorduk, dağıtıyorduk. Geceleri duvarlara yazılar yazıyorduk. 68'in baharında Fransa ve Almanya'da öğrenci hareketleri kabardı. Çok geçmeden Ankara ve İstanbul'da yansımaları görülmeye başladı. Forumlar düzenleniyordu sık sık. Öğrenciler büyük bir coşkuyla katılıyorlardı. Mülazim abiyi o günlerde tanıdı. O öğrenci hareketlerini batıdan sıçrayan özenti bir olgu olarak görmüyordu. Etkisi vardı mutlaka ama asıl neden Türkiye'nin iç sorunlarıyla ilgiliydi. Ve öğrenci olayları üniversite duvarları arasında sıkışıp kalmamalıydı. Ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasi sorunlarına canlılık katan, işçi köylü gençliğiyle bütünleşen, kitlelere devrimci öz götüren bir hareket olmalıydı. Bir gece yurt lokalinde bir forum düzenlendi. Görünümde kendiliğinden olma, özünde ise öğrenci birliğinin hazırladığı bir forumdu. Bir kısım devrimci öğrenciler, öğrenci birliğinin pasif, öğrenci hareketlerinin önleyici tutumu karşısında baskı yapıyor ve öğrenci birliğinin harekete önderlik etmesini istiyorlardı. Çünkü işgal devrimci bir eylemdi. Bütün öğrenci gençliği kucaklaşmıştı ve onların demokratik üniversite isteklerini, halkla birleşme isteklerini, anti-emperyalist duygularını içeriyordu. Yalnız işgalin içinde boğulmamak, onu amaçlara ulaşmak için araç olarak değerlendirmek gerekti. Oysa Öğrenci Birliği Başkanı açıkça bizim üniversite işgale katılmayacaktır diyordu. Devrimci öğrencilerin baskısı karşısında da durumu takip ediyoruz, olaylar nasıl gelişecek bekliyoruz diyordu. İşgalden yana görünmüyordu. Fakat sonunda artan baskıları göğüsleyemeyince herkes işgal yaptı biz geride kaldık duygusu ile işgalden yana çıktı. Ancak işgal yasa dışı bir eylem, birlik ise yasal bir örgüt olduğundan perde arkası kalmayı seçiyordu. Söz alan öğrenciler işgal diyorlardı. Yaşar da konuştu. Yönetmeliklerin ve disiplin yönetmeliğinin ilkel, öğrenci aleyhine olduğunu, derslerin gereksiz şeylerle dolu olduğunu, yurt ve para sorununu ileri sürmeleri gerektiğini belirtti. Öğrenciler işgal diyorlardı. Ertesi gün sınav vardı. Derse hazırlanmayıp da vakit kazanmak isteyenler, sonucun ne olacağını bilmeyen fakat ne olursa olsun mutlaka bir şeyler yapılmasını isteyenler, kendilerine korkak denilmesinden korkanlar ve asıl tayin edici ağırlık, gerçekten öğrencilerin eylem içinde pişeceklerine inanan devrimciler işgal diyordu. Yaşar da işgalden yanaydı. Fakat niye böyle istiyordu bilmiyordu. Boş durmaktan, bekleşmekten iyiydi işgal. Açıktan açığa karar alınmadı ama büyük çoğunluğun işgalden yana olduğu anlaşıldı. Lokalden çıkıp öğrenci birliğinin önüne geldiklerinde kimse heyecanını gizleyemiyordu. Hadi işgal edelim. Maçkada başlamış bile işgal konuşmaları oluyordu. Saat 1 vardı. 25-30 kişilik bir grup taş kışlaya doğru yürüdüler. Kapıdaki hademe ve öbür görevlilere binanın işgal edildiğini, evlerine gidebileceklerini bildirdiler. Hademeler de zaten bekliyorlarmış. Bu fırsattan yararlanıp memleketlerine gideceklermiş. Bir grup öğrenciyle Yaşar, dekanın odasının kapısını zorladılar. Kırdılar kapıyı. Artık geriye dönüş yoktu. Az sonra 6 fakültenin de işgal edildiğini öğrendiler telefonda. Sevinç, heyecan, bir iş başarmanın sarhoşluğu sarmıştı hepsini. Şaşkındılar. Ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini tam olarak bilemiyorlardı. Çok geçmeden heyecanını yenen, bu işi sürdürmek isteyen öğrenciler çıktı ortaya. Olaylar kendilerine gerekli unsurları kaçınılmaz biçimde yaratıyordu. Her fakülte bir işgal komitesi kuracak, başkanını seçecekti. Bu başkanlar da rektörlükte toplanacaklardı. İnşaat fakültesi işgalcileri Yaşar'ı seçtiler. Kendiliğinden gelişen bir hareket komite başkanlığına itmişti onu. Korkuyordu. İlk işgal döneminin coşkusunu yaşıyordu öğrenciler. Japonya'dan yeni gelmiş dev elektronik beyin makineleri, milyonluk laboratuvarlar vardı fakültede. Onlara bir zarar gelmesinden korkuyordu. Yoksul bir halkın sırtından alınıyordu bu makineler. Onların paralarıyla alınıyordu. Sık sık arkadaşlarına anlatıyordu bu konuyu. Dikkatli olmalarını istiyordu. Bizi güç durumda bırakmak için polis ve gericiler bir tertibe girişebilirler. Makineleri, araç gereçleri korumalıyız ve uyanık olmalıyız dedi onlara. Kapıya, koridorlara dolapları yığdılar. Bir kişinin ancak geçebileceği bir aralık bıraktılar. Yaşar dekanlık odasında kalıyordu. Oraya dek dört yerde arama vardı. Hiç kimseyi içeri almıyorlardı. Kapıdan döndürüyorlardı. Bir grup öğrenci isteklerini içeren rapor hazırlığı için ayrı bir odaya kapanmışlardı. İşgalin amacı neydi? Yönetmeliklerin hatalı yerleri, öğrencinin yönetime katılması, öğrencinin tedirgin olduğu konular, derslerin eksikliği, öneriler, eleştiriler, bu konularda neler düşünüyorlardı? 18 gün sürdü işgal. 18. gündü. Öğrencilerin bir kısmında umutsuzluk belirmişti. İlk günler işgali destekleyen, dışarıdan alkış tutan öğrencilerin de bir kısmı rektörün tehdidi üzerine karşı çıkmaya başlamışlardı. Başladıkları işi bitirmek istiyordu Yaşar. Bazı öğrencilerin kaypaklığı onu üzüyordu. Direneceğiz diyordu. Haber geldi. İnşaat mühendisleri odasından aracılar rektörlükle öğrencilerin arasını bulmuşlardı. İçi doldu Yaşar'ın. 18 gün direnmek ürününü veriyordu demek. Gecenin karanlığında üniversiteyi terk ettiler. Sevinç, heyecan ve kaygı doluydu Yaşar. Biz gerçekten yoksul halkımız adına mı hareket ediyoruz diye soruyordu kendine. Öğrencilerin bir kısmının takındığı tavır kırıklık yaratmıştı. Öyleyse biz hangi sınıf adına harekete girdik diyordu. Mülazim abi açmıştı düşüncelerini. O sempatiyle bakıyordu öğrenci olaylarına. Eksikler, hatalar olabilir, önemli değildir bu. Göz önünde tutulması gereken hareketin devrimci bir öz taşıyıp taşımamasıdır. Kitle bağlarını kuracak devrimciler, onun kurallarını devrimci hareketlerin içinde öğrenirler ve pekiştirirler diyordu. Bugün bilinçsiz gördüğün, bu mu devrim yapacak dediğin, beğenmediğin gençler günün birinde umulmadık başarıların örgütleyicisi olacaklar. Hareketten korkma diyordu. Her şeye en doğru çözümleri getirecek profesyonel devrimcileri şu koşullarda göremeyince şaşırmamak gerekir. Onlar ancak devrimci mücadelenin kan ve ateşi içinde yetişecekler. Her hareket kendi siyasal önderlerini mutlaka yaratacaktır. Biz daha işin başındayız diyordu ve Yaşar'ı idealist buluyordu. Burjuva mantığıyla düşünüyorsun diyordu. O zaman şu kuralı biliyordu Yaşar. Bir hareket yığınları ne derece örgütlüyor, onlara bilinç götürüyorsa o aranda devrimcidir. Bir öğrenci de bu anlamda yığınlara ne derece iniyorsa o kadar devrimcidir diyordu. Nöbetçi soluyarak bakıyordu mercekten. Uzun uzun bakıyordu. Bu kağıtları nasıl dolduracaktı? İri iri yazdı yine. İnşaat fakültesinin işgaline katıldım. 18 gün sürdü. Bu eylemden bir süre sonra 6. filo İstanbul'a geldi. Önceki yıllarda Amerikalı yerlerin üstüne boya atmak, keplerini kapıp kaçmak gibi küçük bireysel eylemler yapılırdı. Bu kez Dolmabahçe'ye inen Amerikan erlerinin bindiği dolmuşlar taşlanıyor. Tutuldukları yerde erler tartaklanıyordu. Ancak yol yurdun önünden geçiyordu. Sıkışan öğrenciler yurda giriyorlardı. Bu olaydan bir gün önce de Opera Palace Oteli'ni taşladık. Camlarını indirdik. Çünkü Amerikalı erlerle Türk kızları, kadınları orada buluşurdu. Durdu. O gün yazmalı mıydı? Öğrencilerin Amerikalıları taşlaması, sıkışanların yurda sığınması üzerine akşamüstü Dolmabahçe Taksim ana yoluyla yurdun arkasından geçen yolun kapandığını öğrendiler. Yurtta 940 kişi kalıyordu. Yolun kapanmasından sonra toplum polisleri yurdu sardılar. Polisler çok kızgındılar. Üniversiteye giremiyorlardı. 3 gün geçti böyle. Öğrenci de polis de dayanma noktalarını aşıyorlardı. Gecenin biri olmuştu. Olay yerine gitti Yaşar. Sövmenin yakışık almayacağını anlattıysa da başaramadı. Az ötede giriş kapısının önünde çığlıklar, gürültüler oldu. O yana koştu. Yerde bir adam yatıyordu. Kimisi tekmeliyor, sövüyor, kimisi de kurtarmaya çabalıyordu. 10-15 kişiydiler. Bir kısım arkadaşlar kollarını germiş, dövülmesine engel olmaya çalışıyordu. Yaşar da girdi araya. Adamı ellerinden aldılar. Birkaç öğrenciyle birliğe götürdüler. Kapıyı kapatıp nöbetçi diktiler. Alnı ve yanağı çizilmişti. Kulağına yeni dökülmüş taze asfalt bulaşmıştı adamın. Bir arkadaş yüzünü yıkamasına yardım etti. Pansuman yapıldı. Kulağındaki asfalt bulaşığı geçmedi. Onlar da üstüne düşüp uğraşmadılar. Ertesi gün bir kısım gazeteciler öğrencilerin bir polisin kulağına zift döktüğünü yazdılar. Adam komiserdi. 45-50 yaşlarındaydı. Tabanca mı versinler yoksa intihar ederim diyordu. Verilecek dedi Yaşar. Ne yapsınlar tabancını? Oğlu varmış hukukta. Kendisi de yoksul bir ailenin çocuğuymuş. Olayın gelişimi şöyleydi. O zaman polis üniversite sınırları içine giremiyordu. Bu sivil olarak bir yolunu bulmuş, parmaklığı geçmiş, bir öğrenciyi kapıp polislerin içine sürüklemeye çalışmış, çocuk direnmiş. Birkaç öğrenci bunu görünce aşağı atlamışlar ve sürükleyip dövmüşler, almışlar tabancasını. Bir süre sonra bir albay geldi. Rehin tuttuğunuz komiseri verin dedi. Biz de elimizdeki iki öğrenciyi verelim. Öğrencilerden biri orman fakültesinden bir arkadaştı. Biz kimseyi rehin tutmuyoruz albayım. Olay komiserin kendi hatasından doğmuştur. Üzücü bir durumla da karşılaşabilirdik. Linç edilmekten kurtardık arkadaşlarla. Sinirler gergin, öğrenci heyecanlı. Sabah olsun, durumlar yatışsın. İstediği yere gidebilir. Bize ara aramız dokunmaz, inanabilirsiniz. Dışarıda 1200 polis toplanmıştı. Onların da sinirleri gerilmişti. Ve bir arkadaşları öğrencinin elindeydi. Tatsız olaylardan korkuyordu Aşar. Ben buradayım diyordu albay. Ben ve 40 inzibatım ölmedikçe buraya kimse giremez. Asker sözü. Yaşar inandı albaya. İnanmak istedi daha çok. Asıl söz öğrenci birliğinindi. Onlar da razı oldular. Oysa tam bu sıralarda polis telsizlerini dinleyen bir arkadaş rektörün polislerin yurda girmesine izin verdiğini öğreniyor. 4-5 kişilik bir grupla kapıya kadar götürdüler komiseri. Albayla vedalaştılar. Ortalık aydınlanıyordu. Yurtta öğrencilerin çoğu uyuyordu. Olayların içinde 50-100 kişi ancak vardı. 3 gecedir uyumamışlardı. Yorgun ve bitkindiler. Yeni güne yeni acılarla gireceklerini bilmiyorlardı. Yukarıdaki futbol alanında sorunlar çözüldü diye gevşemiş 15-20 öğrenci birbiriyle konuşuyordu. Polisi kavgayı unutmuşlardı. Polislerdeki kapatanın nedenini hiç düşünmüyorlardı. Oysa dikkatli ve deneylerden geçmiş bir göz olacakları sezebilirdi. İnzibatlar öğrenciyle polis arasına eşit aralıklarla diziliydi. Üniversite postanesinin önünde 3-4 gün önce kırık masa ve sandalyelerden kurulan sembolik bir barikat vardı. Komiser ve albay polislere 5-10 adım kalmıştı ki toplum polisleri azgın bir sel gibi boşaldı. Albay inzibatlara bir şeyler söyleyerek koştu. Olaylar öyle bir hızla gelişiyordu ki kavrayamıyordu Yaşar. Polislerin duvar dibine dek gelip döneceklerini sanıyordu. Özerklik var diyordu. Oysa polisler barikatları yıkarak aşıyorlardı. Yüzleri korku vericiydi. Geç kaldığını anladı Yaşar. Yurda yetişemezdi artık. Yurtla makine fakültesi arasındaki küçük yola koştu. Ardında 3-4 gündür sinirleri gerilmiş, öğrencilere kin duyan polisler vardı. Ürkmüş, paniğe kapılmış, davar sürüsünün uğultusunu bir kuyruk gibi taşıyordu ardında Yaşar. Ansızın karar değiştirdi ve yurda doğru koşmaya başladı. Yurt kapısından, pencerelerinden taş yağdırıyorlardı polislere. Hızlarını kesiyorlardı. Bundan yararlandı Yaşar. Taş yağmuru altında kendini kapıya zor attı. Dışarıda kalan son öğrenciydi. Kapıyı telaşla kapadı. Kapının üst yanı camdı. Polis taşlarıyla kırıldılar. Cam kırıkları üzerine döküldü. Ürktü. Kapıyı sürgüleyemedi. Merdivene koştu. Merdivenlerin olduğu yerde boydan boya camdı. Dışarıdan atılan taşlar büyük gürültülerle, şangırtılarla bir iki saniyede yok etti camları. Taşlardan merdivenleri geçmek güçtü. Basamaklar cam kırıklarıyla doluydu. Yukarı kata çıkamadı. Öğrenci birliğinden tutuklanmak da tehlikeliydi. Lokalin kapısını zorladı. Tam içeri giriyordu ki polisler de yetiştiler. Garip çığlıklar atıyorlardı. Hemen yandaki depo kapısını omuzladı. Kırdı daldı. Deponun kanatları dışı açılan penceresini kırmak için önüne ilk çıkan tabureyi kaptı. Pencereden kaçmayı kuruyordu kafasında. İlk zorlamayla dışarıyı gördü. Toplum polisleri oraları da sarmışlardı. Depo karanlıktı. Yurdun battaniye ve çarşaflarıyla doluydu depo. Elinde tabure, umutsuz ve korku içinde bekliyordu. Polisler girdiler. Kalkanlar alacakaranlıkta parladı. Tabureyi savurdu. Umutsuz ve şaşkın, anlatılmaz bir korkuyla yumruk atmaya çalıştı. Yere düşürdüler. Tekmelerin, copların arasında yerde sürünerek, emekleyerek kafasını battaniye raflarının arasına soktu korunmak için. Battaniye ve toz kokuyordu. Burnuna kaçan tozlar hapşırtıyordu Yaşar'ı. Böğrüne, sırtına acımasızca inen yanakları, copları görüyordu. 7-8 kişi olmalıydılar. Ana avrat sövüyorlardı. Yarı baygındı. Burada ölürsem en az 2 gün bulamazlar beni diye düşünüyordu. Ayaklarından çekiyorlardı. Raflara sıkı sıkı yapışmış bırakmak istemiyordu ellerini. Fakat kafasına ve ellerine inen coplar gücünü öldürdü. Bir polis bağırdı. Biri daha var burada. Bir öğrenci saklanmış çarşafların battaniyelerin arasına ana avrat söverek tekme tokat cop onu da yere serdiler. Sürükleyerek it ölüsü yığar gibi Yaşar'ın üstüne bıraktılar. Kafasını kollarının arasına almıştı Yaşar. Bir kısmını da üstüne atılan öğrenci kapadığı için tekmeye copa açık yerleri azalmıştı. Kusası geliyordu. Sessiz, kıpırtısız dayanmaya çalışıyordu darbeleri. Az sonra sesler kesildi. Doğrulmaya çalıştı. Bitkindi. Üstündeki öğrenciye baktı. Elektrik fakültesinden Karadenizli Yakup'tu. Yüzü gözü kan içindeydi. Ağlıyordu. Ağır ağır doğruldu Yaşar. Sürünerek, tutunarak, duvarlara yaslanarak kapıya doğru yürüdü. Yakup deponun alacakaranlığı içinde acıyla inliyordu. Kapıya yaslanıp durdu Yaşar. Polisler yataktan fırlamış, pijamalı, atletli, bazı da yalnızca donlu öğrencileri tekmeleyerek, coplayarak götürüyorlardı. Sürüklüyorlardı. Bir polis gülerek Yaşar'a yaklaştı. Duvara iyice yaslanmıştı Yaşar. Zor duruyordu ayakta. Yüzü kanlıydı. Polisin gülümsediğini görünce kendisine acıdığını sandı. O da gülümsemeye çalıştı. Ansızın arkasında sakladığı copu tam alnının ortasına vurdu polis. Hiç tepki göstermedi Yaşar. Bayılmıştı. Sonra sürüklendiğini gördü. Kendine geliyordu. Polisler, ayaklar, çırpınan öğrenciler, bir inzibatla Yaşar'ı sürükleyen ve vurmak isteyen polislere karşı bağırıyordu. Engel oluyordu vurmalarına. Sürükleyerek dış kapının önüne duvar dibine bıraktı. Sonra iki elini gerip kartal gibi korumaya çalıştı Yaşar'ı. Bağırıyordu polislere. Yaşar başını duvara dayamış, oturmaktan başka gücü kalmamıştı. Gözleri kandan yanıyordu. İki polis bir öğrenciyi sürüklüyordu. Her biri bir bacağından çekiyordu. Öğrenci cansızdı. Kafası taşlara çarpıyordu. Tanıdı. İki gün sonra ölecek olan Vedat Demircioğlu'ydu bu. Önünde bir inzibat vardı Yaşar'ın. Esmer, yiğit görünümlü bir Anadolu çocuğuydu. Ağlıyordu. Öteki inzibatlar yatıştırmaya çalışıyorlardı onu. Bağırtılardan polislerin bir kısmının yatakhanede olduğunu anlıyordu. Uyurken cop yemiş bir arkadaş biliyordu Yaşar. Mutlu Abdurrahman. Uyurken şiddetli bir cop yiyince kafasına uykudan fırlamıştı. Uzun bir dönem tedavi görmüştü. Yine de sık sık uykudayken fırlar bağırırdı. Polisler çekildikten sonra yurdun önünde toplandılar. Kendini toplamaya çalışıyordu Yaşar. Bir kısım öğrencileri götürmüştü polis. Gazetelerine bakılırsa genellikle az dayak yemiş öğrencilerin seçildiği, onların resimlerinin çekildiği görülür. Haşat olmuş, çok dövülmüş öğrencileri götürmemişlerdi. Öğrenci birliğine girdiğinde gördükleri işler acısıydı. Bir kızın yüzü kandan görünmüyordu. Masa devrilmişti. Radyo ve telefonun biri parçalanmıştı. İkinci telefon yarı kırıktı. Gene de iş görüyordu ve bir çocuk valiyle görüşüyordu. Telefonu aldı çocuğun elinden. Siz vali misiniz? Kaba dayılarınızın yaptıklarını gelip görebilirsiniz. Bunun hesabını bir gün mutlaka vereceksiniz. Sakin ol evladım, sakin ol. Kimsin sen, adın ne? Adım Yaşar Yılmaz. Bir öğrenciyim. Her yanım kan içinde. Kapattı telefonu. İçinde çoğalan kin ve öfkenin önünde durmak olanaksızdı. Bahçeye çıktığında kendi gibi öfkeden titreyen öğrencileri gördü. Pijamalı, mayolu, elbiseleri yırtılmış, yırtıklarından etleri görünen, yüzleri kanlı, gözleri morarmış, kararmış öğrenciler. Taksim'e yürüyelim dediler. Sokağa döküldüler. Sabahın erken saatlerinden biriydi. İstanbul yeni uyanıyordu daha. Binlerce şaşkın, acıyan, kızan, küçümseyen, yürekten katılan bakış altında Taksim'e vardılar. Anıtın üstüne çıktı Yaşar. Hakkımız aranıncaya kadar burada duralım arkadaşlar dedi. Öteki yurtlara telefon edelim. Sesimizi arkadaşlarımıza duyuralım. Jetonu olan var mı? O sırada bir öğrenci bağırarak koşuyordu. İlk yardımdaki yaralı arkadaşlarımızı tutukluyorlar. Polisler ilk yardımda. Şaşkınlıktan, öfkeden ne yapacağını bilemeyen öğrenciler ilk yardıma doğru yürümeye başladılar. Maksim'in yanında ve karşısında büfelerden şişe kasaları yağmaladılar. Herkesin elinde bir şişe, bir kasa parçası vardı. Don gömlekli, pijamalı, mayolu, yırtık pırtık içinde, kanlı yüzleriyle korku yaratıyorlardı. 100-150 kişi olmuşlardı. Kahrolsun faşistler diyerek ilk yardıma doğru koşuyorlardı. Trafik durmuştu. Kennedy Oteli'nin önünde bir polis tipi gördüler. Geri dönmek için manevra yapıyordu. Faşist polis diye saldırdılar. İki polis silahlarını çekmişti. Öğrenciler şişeleri savurarak cipin arkasından koşuyorlardı. Yaşar'ın elinde de kırık bir şişe vardı ve hiçbir şey düşünemiyordu. Şişeyi savurunca bir eksiklik duydu. Eli boş kalmıştı. Her adımda eksikliğini duyduğu bir şey vardı. Bir boşluk duyuyordu içinde. İlk yardımın önündeki polisler hastanenin kapısını kapadılar, kaçtılar. Öğrenciler bağırıyorlardı. Arkadaşlarımızı görmek istiyoruz diyorlardı. Yüzü terlemiş bir doktor çıktı. İki kişi gelsin görsün dedi. Yaşar bir arkadaşıyla girdi hastaneye. Yaşlı hasta bakıcı kadın onu kan ve ezikler, moruklar içinde görünce hiç olmazsa ayakta tedavi etmeye çalıştıysa da beceremedi. Bir yığın yaralı gördü Yaşar. Durumları umulandan kötüydü. Hastane yetkilileri öğrencileri polise vermeyeceklerini söylüyorlardı. Son olarak Vedat Demircioğlu'nu gördüler. Durumunun tehlikeli olduğu belliydi. Hastaneden ayrıldılar. Taksim'de yeniden toplum polislerinin saldırısına uğradılar. Askerler geldi. Polislerin elinden aldılar öğrencileri. Birkaç yoksul, yaşlı öğrencilere sarılmış ağlıyordu. Dalga dalga kabarıyordu öfke. İstanbul Üniversitesi öğrencileri de katıldılar öğleye doğru ve Dolmabahçe'ye yürüdüler. Amerikalı erkekleri ve onlara pezevenklik yapan Türkleri denize döktüler. İki gün sonra Vedat Demircioğlu öldü. İlk yardımda vilayete katiller yazılı bir çelenk bıraktılar. Yürüyüş izinsizdi. Bir yığın öğrenciyle birlikte tutuklandı. Bu olayları iki cümleye sığdırdı. O gece yurda giren polis öğrencileri copladı. Bir kısmını götürdü. Bir kısmı hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra da polisin dövdüğü Vedat Demircioğlu öldü. Ölümün durgunluğu çökmüştü üstüne. Battalı, can teki düşündü. Sendika konusunda ne yazacaktı? Gel Yaşar, işin doğrusu neyse onu yaz. Korkacak ne var diyordu kendine. Tersane iş ve öğret iş sendikalarının kuruluşunda çalıştığını, ancak tersane işin kendine yeterli hale gelmesinden sonra kimseyi görmediğini yazdı. Geçmişte partideki çalışmalarım sırasında bazı işçilerle ve sendikacılarla tanıştım. Ama bir ikisinin dışında hiçbirinin adını bilmiyorum. 2 yıla yakın bir zaman var ki hiçbirini görmedim. Bu konuda saklanacak herhangi bir şeyim yok diye yazdı. 6-7 sayfa doldurabilmişti ancak. Akşam yemeğinde kağıtları ve kalemi götürdü onbaşı. Yemek bir kaşık çorba ve yine ince bir dilim ekmekti. Albayım bir cigara göndermişti. Yemekten sonra o ağır, boğuk yankılanmalarıyla zincir şıkırtıları, tuvalete gitti döndü. İlk günün etkinliğini duyamıyordu. Alışıyor muydu ne? Sıra Yaşar'a geldi. Gideceği yeri bilen gözü bağlı dink beygirlerine benzetti kendini. Kaç adım sonra döneceğini, merdivene yaklaştığını, tuvalet kapısına vardığını aşağı yukarı seziyordu artık. Onbaşı da kapı kapanmadan dönme demiyordu. Evet, alışıyorlardı birbirlerine. Alışıyor olmanın tedirginliğini duydu. Yarın sabah Ali'den önce çıkabilirse bir küçük not bırakamaz mıydı Ali'ye? Bu pis tuvalete subay girer mi? Bu düşünceyle döndü hücresine. Fakat nasıl yazacaktı? Kağıt yoktu, kalem yoktu. Uzanıp alabilecek uzaklıkta buruşturulmuş bir bafra paketti. Kibrit çöpü ve yatağa dökülmüş mürekkep. İşte kağıt, kalem ve mürekkep. Nöbetçinin kapıdan izlemediği bir ana denk getirip paketle bir kibrit çöpü aldı döşemeden. Ağzında tükrüğünü biriktirmeye, ağzını sulandırmaya çalıştı. Yatağın mürekkepli kısmına tükürdü. Nöbetçiyi kollayarak bir saat kadar uğraştı. Ve küçük bir parça kağıda kibritin ucunu tükürüklü mürekkebe batıra batıra ''Ali sana ne soruyorlar?'' ''Psikolojik savaşa dayanalım, Yaşar.'' yazdı. Kağıdı yastığın altına koydu. Evet, yanılmıyor. Yakında demir yolu olmalıydı. Bir tren geçiyordu. Gürültüleri giderek incelen, yok olan bir çizgi gibi silindi. De binlerce tren, uzun beyaz trenler düşündüren duygular kaldı. O trenlerde evlerine giden insanlar vardı. Dışarıda insanların, trenlerin, otobüslerin, çocukların varlığı içinde biriken korkuları, yalnızlıkları azaltıyordu. Kapıları, pencereleri, sokaklar aşıp gelen cılız bir klakson, zaman zaman otomobil gürültüleri, ona araba vapurlarını, İstanbul'un ışık dolu sokaklarını, fabrika işçilerini ve aklından hiç çıkmayan o şişman kadını düşündürtüyordu. Nerededir o kadın? Nerededir şimdi? O sıcakta bunaldıkça serin gölgesine sığındığı bir ağaç, yumuşak, şişman, çayırlı bir topraktı. Kapının önünde sesler var. Kulak kabartıyor iyice. Antep uşağı havarda olur, yiğit olur. Sen de kaçağa gider miydin Mehmet Şahin? Ben Nizip'te eğlenirdim. Manifaturacılık yapardı bir arkadaşım. Kaçak gelirdi. Ben ona yardım ederdim. Nizip'te mi? Antep'ten. Komşumuzun kızını aldım. Anteplinin dilini hiç unutmayacak Yaşar. Sessizliğin içinde öyle etkili bir iz bıraktı ki bu duygunun adını bulamıyor. Yüzünü görse tanıyacaktı sanki. Aynı sokakta mı büyüdüler Mehmet Şahin'le? İşte bunlar benim yoksul halkım. Yoksul emekçi halkım diyordu. ''Nasıl Mehmet Şahin? Bugün pazara gittin mi? Sizin oraların pazarına benziyor mu? Benim bu İstanbul'un hiçbir işine aklım ermiyor.'' Usul usul aralarında konuşuyorlardı. Hepsini duyuyordu Yaşar. Demek cuma günleri pazar kurulan bir semtte bulunuyordu. Verileri değerlendirmeye çalışıyordu. Ankara asfaltında ortalama 50-60 kilometre hızla 15 dakika gideceksin. Sonra sağa döneceksin. 5-7 dakika sonra geniş bahçeli bir köşk, yakınında demir yolu, 3 cami... Ezan okunuyor. Yatsı ezanı. Her ezan sesinde köyündeki caminin duvarları geliyor aklına. Liseyi bitirdiği yılda tek kahve yoktu köyde. Köylüler her şeylerini cami duvarı dibinde konuşurlardı. Yarın ne olacak? İstediklerini yazdığına göre bırakırlar mı? Hiç sanmıyor. Uyku çöküyor, uyuyor. Kapı sesiyle uyandı. Nöbetçi onbaşı çay ve zeytin getirdi. Bir dilim ekmek, 7 zeytin. Mümkünse tuvalete çıkarır mısın beni? Çok sıkıştım. Tabağı ve bardağı götürürken bir şey demedi. Hüzünden ne diyeceğini anlayamadı. Kağıdı yastığın altından aldı, cebine koydu. Heyecan ve merakla bekliyordu. Kapı önünde anahtar şıkırdayınca çok sevindi. Gözlüğü taktılar, koluna girip götürdüler. Hücresine vardığında yaptığı işin çocukça, akılsızca, düşünülmeden yaptığı bilincine vardı. Kızdı kendine. Koridorda tuvalette götürülenlerin zincir şıkırtıları yankılanıyordu. Ne demek psikolojik savaşa dayanalım? Ne yaptın ki? Neyin savaşını veriyorsun? aşağıladı kendini. Az sonra sorguya götürüleceğini biliyordu. Kıpırdamadan oturuyordu sandalyede. Sessizliği dinliyordu. Odanın kendine özgü o soğuk, tentürdiyotlu tadı ürpertisini çoğaltıyordu. Merakla kapının açılmasını, sorgucuların ayak seslerini bekliyordu. Gittikçe artan bir hızla gelişen güvensizlik duygusu içini bunaltıyordu. Derin bir soluk aldı. İş çekti. ''Çok mu sıkıldın Yaşar Yılmaz?'' şaşırdı. Albayın sesiydi. Demek bu kez bekliyorlarmış odada. Durağan, tek boyutlu, tek yanlı mantığına içerledi. ''Dün benden sonra geldiler. Bugün de benden sonra gelecekler.'' Kıpırtılar, sandalye gıcırtıları, çakmak, kibrit, pipo, sigara ve yaklaşıyor bir ayak. Limon kolonyası kokuyor. Düşündün mü Yaşar Yılmaz? Düşündüklerimi yazdım. Başka bir diyeceğim yok. Yazdın demek. Kağıtlar yırtılıyor, kağıtlar yüzüne atılıyor. Ürküyor, ürküntünün dağınıklığı geçmeden ansızın bir tokatla sarsılıyor. Güçlü kalın bir ses bağırıyor. Komando! Bir tokat daha iniyor. Kalk! Elleri ayakları zincirli. Gözleri kapalı, şaşkın duruyor, titriyor. Titremesi zincirlere yansıyor. Titriyorsun Yaşar Yılmaz, titriyorsun. Evet titriyor ve titriyor olmaktan utanıyor. Yere daha sağlam basmak, titremesini engellemek istiyor. Beceremiyor. O yazdıklarını ananın... Ulan adam mı kandırıyorsun aklınca? Burası tiyatro mu lan? Ne bok yediğini biz bilmiyor muyuz sanki? Sağdan soldan değişik sesler, sövgüler. Ansızın topuklarını güçlü bir tekme indi. Altından yer kayıyor sandı. Kendini toparlayamadı. Sırt üstü yere düştü. Kafasını çarptı. Kuruk sokumu zonkluyordu. Biri ayağını havaya kaldırıyordu. Biri kollarını başından aşırtıp çekiştiriyordu. Zincirlerini kazık gibi bir şey takmış olmalılar. Başı kollarının arasındaydı. Bileklerine bir şey geçirdiler. Ayaklarına biraz daha çekip geldiler. Bütün bu işler öylesine çabuk yapılmıştı ki Yaşar da bu defa telaşa paniğe kapılmıştı. Falaka diyordu kendi kendine. Bir ses, birinci operasyonu uygulayın. Bir başka ses, konuşacak mısın lan İbne? Ne istiyorsunuz, benim suçum ne? Sesi korku doluydu. Tabanlarına vurmaya başladılar. Biri de arada bir bacaklarına vuruyordu. Bağırıyordu Yaşar. Şişman kadının yüzü, filesi, domatesler, biberler. Ulan İbne, devrimcilik kolay mı? Banlıyo trenleri, insanlar, işçiler, çocuklar. Tabancanın markası neydi? Çabuk söyle ulan tabancanın markasını. Yok tabancam, ne istiyorsunuz benden? Sürekli vurguluyorlar ve tabanlarını yufka açar gibi sıvazlıyorlar. Böğrüne hırsla vurulan bir iki tekme soluksuz bırakıyor onu. Ve gelinin doğum yaparken çıkardığı acı çığlıkları duyuyor. Sonra hiç olmaz biçimde dut yediği çocukluk günleri geliyor aklına. Dutlar, beyaz olgun dutlar sıra sıra yeşil yaprakların arasında ve dal inceliyor giderek. Yaşar o dutlara uzanıyor, uzanıyor. Tam ulaşmışken dal kırılıyor, düşüyor Yaşar. Yere varamıyor bir türlü. Hep havada, hep düşüyor döne döne. Bir tüy hafifliğiyle düşüyor. Sonra içine biraz cigara dumanı üflemiş balon olup havada duruyor. Taş kışların koridorunda adam dövmek kolay mı lan? Ve sonra büyük, çamurlu, boklu, ıslak, çok büyük tabanlı bir ayak basıyor üstüne. Bastırıyor, kafası döşemeye yapışıyor. Gelin yufka açıyor evlerin önünde. O gün Mustafa Bey gelmiş, Yaşar'ı okumaya götürecek. Nerede yatıp kalkıyorsun? Son günlerde kimleri gördün? Yanıt bekledikleri yoktu. Kanlı pazara katıldın mı? 16 Haziran olaylarına katıldın mı? Konuşulanları anlamıyordu artık. Terden sırılsıklam olmuştu. Bileklerindeki zincirler sıyrılıp çıkacaktı neredeyse. Kollarına bastılar, kolları uyuştu. Renk, ses, biçim, koku, acı, her şey birbirine karışıyordu. Durdular. Ayaklar havada bir balon gibi duruyordu. Biri pijamasını ve donunu ayak bileklerine dek sıyırdı. Bacaklarının arasına su serptiler. Korkudan kaybolmuş İbne'nin şeyi. Nerede olan erkekliğin? Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Gülüştüler. Bir el kamışını tuttu. Hadi vedalaş erkekliğinle. Bir daha tadına varamayacaksın. İnce bir tel bağladılar. Bir de ayak baş parmağına. Bedenini iyice gerdiler yeniden. İnliyordu. Bağıracak gücü kalmamıştı. Konuşacak mısın Yaşar Yılmaz? Konuşmazsan hadım olacaksın. Duyuyor musun? Gidecek bu alet. Artık işe yaramayacak. Ne yaptım ki ne konuşa? Sözünü bitiremedi. Akım vermişlerdi. Garip sesler çıkartıyordu Yaşar. 50 saniyen kaldı Yaşar Yılmaz. Düşünüyor Yaşar. Kahrolsun faşizm. 40 saniyen kaldı. Zulüm mutlaka yenilecektir. 10 saniye. Kahrolsun faşizm. Bitiyorsun Yaşar Yılmaz. Zulüm mutlaka yenilecektir. Konuş lan. Konuşamıyor. İstese de konuşamıyor. Her şey bulanık. Bütün boyalar birbirine karışmış. Yağmur yağmış bir düzlem üstündeki boyaların üstüne. Boyalar, adamlar, çiçekler, otobüsler, pencere perdeleri birbirine karışmış. Kamışından çıkartıyorlar teli. Sağ elinin baş parmağına bağlıyorlar. Vedat Demircioğlu'nu sürüklüyorlar yerlerde. Kas katı kesiliyor Yaşar. Ne kadar zaman geçti bilmiyor. Bugünlük yeter. Kamışından çıkartıyorlar teli. Ne zaman yeniden bağladılar teli orasına? Nasıl? Bilemiyor. Ayaklarını falakadan çözüyorlar. Sürükleyerek çekiyorlar.